Hey, I can't find nothing on the radio. Yo, turn to that station.
Bayanlar, baylar. Yaratıcılıktan beslenen, dijitalle gelenekseli barıştıran ve nerede değerli bir kreatif varsa gidip onu bularak hakkını teslim eden program Adsız Kreatifler, Radyo Run On Air'da bir kez daha başladı. Ben Serdar Seren. Ve sizler de bir kez daha hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi yayınlarımızda çeşitli kreatif isimlere ve karakterlere yer veriyoruz. Reklam ajanslarının, farklı türlerdeki reklam ajanslarından konuklarım oldu bugüne kadar. Hatta geçen bölümde daha farklı bir kreatif sektörden bir süper yat şefiyle programımız oldu. Bugün yine farklı bir türden kreatif, gayet bu kreatifliğin de hatta emekçisi, deneyimli bir icraatçısı diyelim, konuğum var. İş bu kez biraz film yapımı, sinema, işin yapım yani prodüksiyon tarafından konuğum Türker Akkuş. Üstad, hoş geldin.
Teşekkür ederim, hoş bulduk.
Nasıl gidiyor, keyifler yerinde umarım?
İyi. Herkes kadar iyi. Herkes kadar kötü, herkes kadar iyi.
Ne güzel. Güzel bir kıvam bu artık. O
alıştığımız standart neredeyiz?
Ona galiba, değil mi? Artık alıştığımız standarttayız. Şimdi bizim programımızın aşağı yukarı zaten konseptini biliyorsun.
Biliyorum.
Benim davet etme sebebim, bunu bilenler biliyor. Onlar için ikinci, üçüncü baskı olacak ama bilmeyenler için de bir bilgilendirme olsun, bilenlere hatırlatma olsun. Biz yaratıcılar, ben de benzer bir iş yaptığım için, yaptığımız işler insanlara ulaşır, hatta ünlü olur, meşhur olur. Ama bunun yaratıcıları, bununla uğraşanlar, bunu üretenler pek fazla kendi sektörleri dışında diyelim. Elbette Türker Akkuş dediğimizde bugün sinema film camiasında bilinir ama ünlülük dediğimiz biraz da onun dışında bir şey ya. Hoş, herkesi ünlü yapmaya uğraşmıyoruz. Sadece bu insanlar nasıl insanlar, ne yaparlar, ne ederler, nasıl düşünürleri biraz biz burada mikrofon uzatıyoruz aslında. Sevinerek görüyorum ki bundan önceki programlarda da kreatiflerin söyleyeceği çok şey varmış. Yani biraz
tam söyleyememişler demek ki bunların.
İçimiz doluymuş veya kimse mikrofon, ekran, kamera uzatmamış belki de. Böyle sıkıcı özgeçmişler gibi bir şeyler biz pek yapmıyoruz ama film yapımı işindesin uzun yıllardır, ben biliyorum. Kaç yıl oldu?
Vallahi seninle beraber aynı zamanlarda başladık. Bu sene 24. sene.
Tam aynı o zaman, 2000 yılı.
Tabii. 24. sene. 24 yıldır bu işi yapıyorum.
24 yıl.
Severek yapıyorum. Özeti bu aslında yani.
Bizim iş, ya, klişe olacak biraz. Herkes belki böyle söyler ama yani, manavım sevdiğim için falan da denebilir tabii. Yani küçümsemek değil tabii ki. Ya da bir işi yüceltmek değil ama bizimki özellikle sevmeden yapılacak bir iş değil, değil mi üstad ya?
Ya yıllar içerisinde milyon çeşit şeylerle karşılaştıkça geçiyorsun onları ama bu geçerken zaten her zaman böyledir ya, darbe aldıkça, yoruldukça güçsüzleşirsin, bırakırsın olduğun şeyi, yeri, mesleği, evliliği, bir şey yani.
Tabii.
Ama burada böyle sevmeden bu işi, işin bu kısımlarını, bu raddelerine geçmek çok zor. Seviyorsan yapabiliyorsun. Bu da böyle çok klişe, beylik bir laf gibi, senin de söylediğin gibi ama sevmeden 24 sene yapmak
zor. Mesela sizin taraf hele Bir de fiziki yoruculuğu da var ya.
Tabii.
Mesela ben hep şöyle, şimdi dinleyenlere de şöyle söyleyeyim. Bizim tanışıklığımız Türker'le aslında 2000 yılına dayanıyor. İFR vardı o zamanlar.
Renault Clio'nun ilk lansman filmi.
Renault Clio Sembol.
Sembol.
Ezel Akay filmi.
Aynen öyle.
Ben onda yardımcı öğretmendim. Reji asistanıydım. Prodüksiyon amiri de.
Ya da prodüksiyonda. Prodüksiyon asistanıydım.
Prodüksiyon asistanı hatta. Tabii, tabii. Pardon. Değil mi? İsimlerini danmış olalım. Ali Şengeller, Berentler falan vardı.
Umut,
hep aynı yerdeydik.
Umut Özçorlu, Berent sonra geldi. Umut Özçorlu, Ufuk Köksal,
Ufuk Köksal yapım şeydi zaten. Tabii. Pijamas, bananas Ahmet falan lafları vardı hatırlarsın. Ufuk'un.
Ahmet vardı o işte. Ahmet Kısacık vardı.
Evet, evet, evet.
O zaman şimdi herkes aslında bizimle benzer zamanlarda başlamış herkes çoğu. İşte mesela Adnan Set Pozitif o başka bir yerde.
Hepsi ben ayrı bir firma oldu zaten.
Hepsi ayrı bir firma oldu tabii.
Yani İFR o dönem şöyle diyebiliriz. Nasıl TRT'ye bizim radyo, televizyon, sinema mezunları okul dersek. İFR özel de sektörün de İFR okul tabii sayılabilecek.
Kaç tane okul varsa 2-3 tane
evet,
bir tanesi
de İFR'ydi. Biz oradan tanışıyoruz. Sonra işte 24 yıldır oradan devam etmişiz. O kendi sektöründen devam etti. Ben küçük bir kariyer değişikliği yaparak kreatif metin yazarlığı tarafına geçtim. O zaman da Türker'le hatta konuşuyorduk. Tabii. Ya ben gideceğim galiba falan diye. Daha önceki programlarda da söyledim. Ben yoruldum çünkü üstad. Mesela bana olmadı bak.
Herkesin kaldırabileceği bir tipte şeyler değil bunlar. Bir de o zamanın tabii çalışma şartlarıyla. Evet. Yani senin orada gece gündüz 20 saat.
Ondan bıraktım yani.
Yani o, günde 30 saat böyle matematiğe aykırı bir cümle ama günde 30 saat çalışmak gibi bir şeyimiz vardı bizim ya.
Geçen pardon. Sevdiğim bir dostum, o da televizyon ve hatta bir kanalın yöneticisi, bir şeyin büyük yapımcısı, Masterchef'in falan. Dedi ki, Serdar bizim zamanımızdaki çalışma koşullarının onda birini şimdiki çocukları ikna edemezsin dedi.
Kabul etmiyorlar, tabii tabii.
Yani herhalde biz o zaman o tedrisattan geçmiş olmanın bir avantajı da var.
Yani gel gel git git, sigortasız, paranı almadan, 6 ay çalışırsın paranı alamazsın.
Tabii canım.
Hiçbir şeyin yoktur, güvencen yoktur. Gidecek yerin yoktur. Gidersin küserler. Başka bir şirkete gidersin küserler.
Başka birisini çağırırlar. Tabii, bir bakarsın o filmde şey yoksun. Lan tabii, geçen film çalıştık ne oldu falan.
Öyle kaygıyla çalıştığımız zamanlarda ama şimdiki daha doğru aslında.
Değil mi?
Sistem, meslek şimdi zaten tabii.
Evet ki oturdu. Burada gelen diğer reklam ajanslarından konuklar da bazı şeyleri söylüyorlar. Mesela stajyerlerin artık maaşlı çalıştığı işte falan, evet, bir takım haklarının teslim edildiği gibi. O zaman gel bakalım sana bir bakalım dediklerinde otomatikman farkında olmadan 2 yıl geçiyor.
Tabii 2 yıl.
Hala yani bana bakacaklar 2 yıl
geçmiş. O
zaman
o kademeler arası geçiş işte reji 3 olarak başladın. 2-3 yıl sonra reji 2. Ondan birkaç yıl sonra, en az birkaç yıl sonra yardımcı yönetmen. Ondan sonra da fırsat geldi, golü attın.
Attın, atarsan.
As takımda santrforsun işte yani o zaman. Aynen bir takıma gidersin oradan.
Bravo vallahi işte. Ya ama Ümit Milli uzun sürüyordu işte o
çok
zaman.
Çok uzun sürüyordu tabii tabii.
Gerçekten öyle. Ajanslarda da öyleydi. Yani en az 2 yıl junior yazarlık falan denirdi mesela. Şu an dediğim gibi yani birinci senesinin sonunda kreatif direktörlük olarak başvuranları çok biliyoruz.
Benim ya bizde şu anda gelinen kıvam birkaç sene öncesine kadar diyeyim. Şimdi biraz daha zor da. Bir sene önce stajyer diye çağırdığım biri. Abi ben reji 2 yapıyorum ya da işte ben prodüksiyon amirliği yapıyorum. Bir sene içerisinde kaç işte çalışmış olabilirsin ki?
Amirim falan. Hoş geldin. Yani 2-3 ay evvel şüpheliydin burada.
Yani içeri yeni girmişti ya.
Yani evet evet, o dikey olayları çok konuşuyoruz gerçekten gelenlerle. Herhalde bu biraz teknolojinin getirisi mi diyeyim, çocukların yani yeni yetişme biçiminin bence, karakteri mi?
Bence hepsi birden teknolojinin getirdiği bir şey. Ülkenin genel yapısı da buna çok müsait. İnsan karakteri.
Çok çabuk bir an önce ben bir şeyler oldumlar yani falan.
Çok müsait buna. Her şey çok müsait. Ekonomik durum, sosyolojik yapı, insan kalitesi. Hepsi bunu besleyen şeyler.
Besleyen şeyler. Tabii biz de aradaki kuşak olduğumuz için hani bir öncesini de biliyoruz. Yenisine de alışığız ama neyse ki ara türüz.
İşte yani çok eski kuşak olsa. Görmediğimiz bir şey yok dediğimiz kuşağız biz ya işte. Bunları da gördük.
Yani aynen aslında öyle. Yani doğuşlarına, aslında doğumlarında bulunduk bu teknolojilerin.
Tabii.
Yani o, aynen öyle. Onu bir avantaj olarak görüyorum ben. Şimdi tabii o bazı firmalara bağlı ya da freelance dediğimiz modelde çalışma yıllarından sonra şu anda kendi firman
kendi var. Şirketim var. Hı-hı. Yani o şimdi uzun zaman yaklaşık 20 sene reklam yaptım. Dolu dolu reklam yaptım 20 yıl. Ama sonrasında pandemiyle beraber herkesin de düşündüğü gibi bir şey yapmak lazımla başlayan bir nasıl belki biraz makas atma isteği diyeyim ona. Böyle bir ihtiyaç doğdu.
Veya makas değiştirme. Yani bir
makas
yol
değiştirme
arama,
bir
mi
şey. Yani bir de reklam dediğimiz şey böyle çok değişken ve sık değişen. istikrarı olmayan ve her sene de bunu da bizim zamanımız, bizimle eşit olanlar ya da ekonomi olanlar daha iyi bilir. Her sene daha insan kalitesi açısından daha aşağı doğru giden bir şey var.
Düşüşü gözlemliyoruz değil mi?
Kalitesi var çok net. Bir şey bilmen gerekmiyor neredeyse. Demin seninle konuştuğumuz yayına girmeden bilmeden yapmak diye bir şey var artık.
Vay be.
Bilmeden yapıyor. Çok var. Yani şimdi demin de söylediğimiz örneklerden gideyim.
Tabii tabii.
Yani post prodüksiyon bilmeden reji ya da yapımcı olanlar var. Nasıl olunur?
Ben burada kahkaha efektine basma sebebim sevgili dinleyiciler. Bu hakikaten...
Kahkahayı hak etti.
Evet, mizahidir. Yani ben şimdi düşünüyorum reji yaptığım yılları da. Sen hani kurgu bilmeden ya da işte bir takım teknik bilgilere haiz olmadan gelip orada oturmak falan bile olanaksızken... şimdi işte diyorsun ki post prodüksiyon bilmeden gayet rejiye sesten ne demiştin? Sesçiyim ben diye başlayıp yönetmen yani, mi yapımcı
onu mı? Onu da konuştuk ya seninle. Bu kadar sektörün içindeki var olan departmanlar arasında bu kadar kolay yer değiştirilen başka bir endüstri var mıdır, meslek dalı var mıdır bilmiyorum.
Ki bu yani, yurt dışında çok daha en azından benim daha aktif takip ettiğim yıllarda nispeten hala ediyorum ama tam tersidir. Mesela Amerika'yı bu işin hani temel ana vatanı olarak kabul edeceksek orada yok böyle bir şey. Yani
adam 60 yaşına kadar yardımcı yönetmen tabii, olarak devam
tabii,
ediyor.
Tabii bizde grafiker emeklileri vardı ya eskiden.
Tabii tabii.
Yani art direktör olmayı bile düşünmemiş. Bırak kreatif direktör.
Öyle yaşamış öyle. Adam
operatörüm mesleği, ben diyenler tabii vardı. Yani o yüzden Amerika'da mesela ışıkçıysan ha onun üst seviyesi görüntü yönetmenliğe teknik olarak gider zaten.
Ya yapabilirsin evet.
Ama bu, veya kameradan tabii gidersin. Hatta ışık bilen kameraman tercih sebebidir falan gibi. Senin daha iyi bildiğin işler. Ama şöyle bir gerçek var. Orada mesela 3 ay sonra ben şunu yapıyorum artık bunu beğendim bu departmana atlayacağım falan çok yoktur. Bizde bu kadar değişken hızlı olması şaşırtıcı.
Bizde var. Ya bizde şunu çok gördüm. Kostümcü olarak başlayıp kamera standına geçenden
kamera kostümcü öğretmen arkadaşım var benim mesela.
Yani işte
var var ya.
Şimdi bazı şimdi örnekleri verdiğinde ama adres de belirtmiş oluyorsun ya.
Tabii tabii tabii. O kişi şimdi anlamış oluyor.
Ya çok ilginç şeyler var ama bu yani kendisine de sorsan makul mantıklı değil ki.
Peki buradaki başarı oranlarını nasıl buluyorsun? Mesela beni şaşırttı dediğin var mı? Yani hakikaten örnek verelim. Hiç alakasız bir departmanındayken işin yönetmenliğine veya yapımcılığına geçmiş veya kurguya geçmiş. Vay be bu çocuk böyle dedim saçma dedim ama süper de becerdi hakikaten.
Ya var örnekleri var da buna başarı mı denir bilmiyorum. Yani o zaman ilk seçtiği neydi?
Hmm. Yani ilk tercih ettiği neydi?
O zaman mutsuzluk ya da başarısızlık. Mutsuzluk derim onu. Başarı bilmiyorum. Başarının da ölçüsü nedir orada? Onu da tam kestirmiyorum yani.
Doğru.
Vardır bunun örnekleri ama yani böyle çok göze batan başarılı örnek var mıdır?
Zaten bilmiyorum. İstisnanın dışına çıkanlar çok da fazla dediğim gibi sonucu değiştirmiyor ya. Evet varsa da birkaç yani tane aklına gelmek zorunda.
Ortalama o kadar yükselmiyor diyeyim sana. Yani.
Peki şimdi kendi firman var. Daha çok tam onu soracaktım aslında. Biraz kısmen cevap vermiş oldun. Reklam filmlerine uzun yıllar odaklanmıştınız.
Reklam 20 sene reklam yaptım.
Bir branşlaşma bir odak noktanız film türü olarak var mı diyecektim ben de. Yani reklam, dizi, belgesel, sinema gibi özel bir tarafa. Ama uzun yıllar reklam.
Uzun yıllar reklam. Reklamdan sonra demin anlattığım gibi işte yani makas atma,
ne
makas değiştirme.
Makas?
Sinema.
Sinema filmlerini.
Aslında sinema ve dizi. Yani bir arkadaşım aracılığıyla beni bir şirketle tanıştırdı. O3'le tanıştırdı. O3'de idari yapımcıyla tanıştırdı.
Saner Ayar'ın
şirketi. Aynen öyle. Saner Ayar'ın şirketi. Değişik, Cengiz Çağatay'la tanıştırdı.
Cesur projelere imza atan bir
çok cesur projelere imza attılar.
Ben çalışmışlığım yani, var reklam olarak.
Konuşulan projeler. Yani biz şimdi vücuda gelmiş olanları biliyoruz ki onlar da yine cesaret işler.
Kesin öyle.
Kulüp, Atatürk.
Kesin.
Herkesin kafasında ayrı bir Atatürk var. Seveni ve sevmeyeni de sayıca çoktur.
Tabii tabii.
Ne yazık ki.
Haber değeri çok yüksek.
Haber değeri çok yüksek tabii ki. O cesur projeleri yaptılar. Yine de konuşulan aslında ülkedeki bu durum, ekonomik durumdan dolayı ya da işte dijital platformların ülkeye bir girip bir çıkmasından dolayı, bir bakıp çıkacağım mantığından dolayı.
Var değil mi öyle bir?
Onlar olmadan, ya bu bunlar konuşulmadan zaten orada konuşulan çok önemli, çok sert projeler vardı aslında. Çok cesaret gerektiren projeler vardı. O anlamda hakkını vermek lazım, teşekkür etmek lazım.
Tabii tabii.
Yani ben kulüp gibi bir şeye herkes cesaret edemez. Yazmaya, çekmeye, satmaya, sunmaya, arkasında durmaya.
İzlemeye falan.
İzlerken.
Yani, Ya gerçekten o cesur projeleri ben çok şey bulurum, önemli bulurum. Adımını atmak, girişmek bir kere zaten her şeyden önce bir hadise. Yani kafanda bunun yapımcısı ya da bunun sahibi olarak bu işe adım atacak, cesaret edecek kişinin o düşüncesi bile başta yeterli. Çünkü çoğu kez yapılamayan
aynı,
şey.
Aynı fikirdeyim. Kolay bir şey değil bu. Yani tatlısı balığı olmak da var. Açılıp evet, bir sürü şeyle mücadele etmek de var. Arkasında durmak da var. Farklı yapmak da var.
Bravo. Suya sabuna dokunmayalım. O da bir şey.
Tabii. Şimdi yavaş yavaş böyle televizyon dizilerin başlıyor. Falan magazinden takip, yani Twitter'dan oradan buradan takip
ediyorum. Evet ediyorum. Evet, duyuyoruz Kızıl Goncalar. Bir iki biraz göz attım. O Kızılcık Şerbeti'ni zaten eşimden dolayı da başladım. Sonra ben de izlemeye başladım falan.
Ben çok seyretmiyorum ama takip ettiğim kadarıyla biraz böyle şeyler var.
Ama dediğin türde şeyler var. Yani cesaret gösteren yapımlar,
evet,
bunlar.
Evet, aynen öyle.
Dizilerde peki var mı bildiğimiz, yaptığınız son yıllarda çalıştığınız?
Bizim Atatürk var işte, zaten Atatürk. Yani ben
onları sinema yaklaşık filmi olarak, ben hani dizi filmler olarak
dijital algıladığım platforma için dizi olarak başladı zaten o. 6 bölümlük dizi olarak başladı. Sonra da herkesin yakından bildiği bir süreç bu. Sonra evet, engellemelerle
Disney'in olmamasını kastediyorsun.
Disney'in de bu ülkeden çekilme kararıyla sinemaya döndü. Sinemaya hiçbir şey de olmayabilirdi bu arada. Sinemaya dönmesi yine bir cesaret işi. Bu da yine bence tebrik etmek lazım.
Elbette. Hatta daha zor bir suya giriyor.
Tabii çok daha zor bir şeye giriyor. Sen bir şeyin altına giriyorsun, evet, yani evet, bayağı evet, bir sorumluluğun, bir maddi bir ağırlığın altına giriyorsun.
Kesinlikle.
Yani
gişe falan, bu dijital çağda gişe durumu da devreye giriyor. Tamam, sonra platformda
zor, bir de yani bir sürü şeyin matematiği yok ya.
Evet.
Çok büyük bir şey bekleyerek girebilirsin. Hiçbir şey olmayabilir. Hmm. Hiçbir şey, ya bu böylesine girdik, bir şeyi dolduralım diye girdik. Anormal bir
yürür
yani o. Tabii. Şeyleri görüyoruz zaten. İzlenme rakamlarını, izlenme saatlerini falan görüyoruz zaten şeylerden. Hmm. Dijital platformdaki
işlerde.
Artık onlar kolay ölçülüyor. Atatürk'ü yaptık işte, o yaklaşık 13-14 ay gibi bir, ben sadece 13-14 ayında oldum. Başından sonuna yaklaşık 3-3,5 senelik bir süreç bu. Yazılması, konuşulması, tasarlanması vesairesi, öyle bir süreç olmaz.
Şimdi zaten hani o tarafını yapılan işi de konuşuyoruz ya biz. Sohbetlerimizde madem oraya da giriş yaptık, onu diyecektim, nereden hani ne kadar bir sürelik çalışma diye, 3,5-4 yıl hazırlanma, yazılma, çalışılma süresi var
her şey kadarıyla. Zaten bunun tasarlanması, nasıl yapılacağına dair, yazılmasına dair, yönetmenine, işte Cengiz Çağatay o filmin idari yapımcısıdır ama bence en önemli kalemlerinden biridir. Onun tavrı olmasa o işler kolay kolay çekilmez bence.
Süper.
Çekilmezdi çünkü çekerken bile karşılaştığınız bir sürü mesleki zorluklar var. Yani yapım adına zorluklar var. Kolay değil zaten, birincisi olmayan şey, yani şu anda elinizde var olmayan envanterleri yaratmaya çalışıyorsunuz.
Güzel.
Kostüm. Yani oradaki kostümlerin hepsi sıfırdan dikilmiş kostüm.
Müthiş.
Bir tanesi bile hazırdan bulunmuş değil. Anzakların şapkaları Yeni Zelanda'dan geldi.
Vay vay vay vay.
Yani silahlar yapıldı. %90'ı yapıldı o silahların.
Bakın işte bunlar duyulsun istiyorum. Yani bunlar böyle bir yere gittik, Tahtakale'ye 82 tane satın aldık denebilecek tür yapımlar değil,
değil
bunlar.
Hiçbir şekilde değil. Bir de bunları şey gibi değil. Bu varmış, bunu kullanalım. Bu yokmuş, bize bundan verdiler gibi bir şey değil.
Evet,
yani
evet.
Onların süngülerin uzunluğu nedeniyle biz bir hafta kala yeni süngüler yaptırdık.
Vay vay.
O sahneleri bir hafta kala yeni süngüler yaptırdık.
Müthiş.
Yani o bunların hepsi böyle, sadece ufak bir iki kaleminden bunlar, bahsediyorum.
Tabii tabii canım. Tabii.
Bu her gün kendini tekrar eden.
Çok iyi tahmin ediyorum.
101 günde çektiğimiz bir iştir
kendisi. 101 gün mü sürdü?
Evet, 101.
101 gün. Neredeyse işte 3,5 ay yapar.
Temmuz 21'de başladık. 1 Aralık'ta bitti.
1 Aralık'ta bitti. Daha standart bir reklam, şey, uzun metraj sinema filminin aşağı yukarı çekim süresi nedir? 1 ay mı?
Yani 5 haftalık da var, 6 haftalık da var. Genelde oralarda gibi dolanır. Çok uzamaz aslında bütçesel durumlar itibariyle. Çok özel bir iş değilse, dönem uzun bir hikayeyi anlatmıyorsa vesaire. Çok oralarda dolanmaz. 7-8 hafta biraz uzar. Biz 6 bölüm olarak çektik ve bizimki çok dolaşmalı bir işti zaten. Yani İstanbul'da
hocam,
başladık.
Lokasyonlar, mekanlar hepsi sizde olduğu için. Bu arada Türker arkadaşlar line producer diye geçen uygulayıcı evet. yapımcısı filmi.
Aynen
Atatürk
öyle.
Filmini.
Yani benim üstümde Cengiz Çağatay ve Saner Ayar var. Yani bir evet. de benim beraber yaptım Nedim ve beraber yaptığımız diğer arkadaşlar da var.
Ekip arkadaşları tabii, var tabii. aşağıdan yukarıdan.
Tek uygulayıcı yapımcısı da ben değilim. Arkadaşım Birkaç. Nedim de var. Tabii.
Tamam. Yani uygulayıcı yapımcılar aslında bu işin bu az önce konuşulan Türker'in anlattığı işte o süngülerin boyutundan mekanların, lokasyonların çokluğuna kadar esas işin bu anlamda koşturma işinin bulma, arama işlerinin de çok üstüne düştüğü bir
organizasyon ve sorumluluk branş, diyelim tabii.
Sorumluluk tabii ki. Onu diyecektim. Nasıl mekanlarda çekildi? Yurt içi, yurt dışı mesela. Hani mesela biz şimdi alırken gençlik evini izliyoruz. Mesela orası neresi? Şimdi insan merak eder.
Ya o yani dekor. Dekorda yaptık onu ama İstanbul'da dekor kurduk. O dekor oldukça büyük bir dekor. Plato'da yanlış hatırlamıyorsam böyle 6 haftada falan kuruldu. Sonra dönüştürüldü. Oradan çıktık. Adapazarı'na gittik. Seka'ya gittik. İzmit'teki Seka platolarına gittik. Orada çektik. Oradan Adapazarı'na gittik. Karasu'da bir şeyler çektik. Trablusgarp'ı çektik. Oradan Hatay'a gittik. Hatay'da çektik. Hatay'dan Aksaray'a gittik. Aksaray'da çektik bir gün. Hatay'da 3 gün çektik galiba. Ama hazırlığı var bunun. Konya'da yaklaşık 5-6 gün çektik. Sonra döndük. Çanakkale'ye gittik. Çanakkale'de 3 hafta kadar. Ama bunların hazırlıkları var. Çanakkale ikinci filmi seyredenler görmüştür. O ciddi hazırlıklar. O çok büyük çok prodüksiyon. Çok çok büyük prodüksiyon. Dünya standartlarında demeyeyim. Dünya standartlarında da üst seviyedeyiz orada.
Süper. Şahane. Yani ben de öyle düşünüyorum. Onu diyecektim tam da. Böyle gerçekten zaten Türkiye'de herhalde çok benzeri olmayacak birçok nokta var değil mi filmlerde?
Ya o
yani olmamış ya da bugüne kadar yani gerçekten o derecede giden.
Ya birazcık sinema sever olarak da görüyorum kendimi. Evet. Yani takip de ediyorum aslında. Bir de biz bu filmi çekerken zaten yönetmenimizin de Mehmet Ada Öztekin'in de kendisine de selam olsun. Mehmet Ada Öztekin'in de zaten yani kafasını verdiği, yarattığı dünyada zaten böyle çok standart şeyler yok. Şimdi böyle yani. İnsanlar bu da savaş sahnesi gibi diyebilirler ama oradaki o aralarda gördüğünüz kol kopması, kafa kopması bilmem ne fare orada gördüyseniz ikinci filmde bir fare var. O fare gerçek fare.
Vay.
Yani o bazı gün yani Çanakkale'de, işte Çanakkale'de çoğu zaman 4 kameraydık. Bazı günler 9 kamerayla falan çektik biz onları.
Şahane.
Şöyle de çekiyorsunuz zaten 600-700 figüranın olduğu, bunların giydirilmesi, silahlandırılması, koşması, iş. Provası, patladın karşı tarafta anzaklar geliyor, sipere Allah Allah diyerek gidiyorlar, üzerlerine atlıyorlar, siperleri kamerayla atladığımız, düzenek kurduğumuz, vinçle düzenekler kurduğumuz,
değil mi?
Yani 40 küsür ton patlamalarda yani kömür tozu kullandık. Zonguldak'tan falan geldi. Onların top yani o kadar çok böyle kalem var
bakın,
ki.
Bakın işte yani bu yapım dediğimiz iş bu. Yani bu dediğimiz iş bu. Yani tozu, o patlamanın için, tozu başka bir ilden
tabii
falan
tabii,
geliyor.
Patlama
yani.
Sahneleri için döşenen kablolar bilmem kaç kilometre kablo.
Of.
Yani o 13
gerçekten işin
kazanlar
patladı.
O yani. Mesela patlamalar kazanlarla yapılıyor. Kazanlar patladı. O kadar çok şey yaptık ki top ürettik. Kıyafetler dedim ya işte Yeni Zelanda'dan şapkalar geldi.
Şapkalar geldi. Zonguldak'tan
tarih danışmanı ya yani danışmanlar var. Tabii. Her sahneye danıştığımız danışmanlar var.
Şimdi tam o noktada küçük bir parantez açalım mı?
Tabii ki.
Bir de saçmalama olasılığının çok kritik olduğu tür projeler bunlar.
Yani en ufak bir şeyde Twitter'a düşersiniz, Instagram'a düşersiniz tabii.
Perişan olursun, soruşturma bile açılabilir.
Tabii.
Çünkü acayip bir tarihi karakter. Yani dünyada herhalde en çok üstüne titremen gereken 10 tane karakter tarihi var dersen biri Mustafa Kemal Atatürk. Yani bu ülke için birinci sırada muhtemelen. Şimdi ona yani bu işte yabancıların eskiden Çağrı filmini de Message filmini İslamiyet'in doğuşu çekmeleri gibi bir şey. Müthiş bir korku değil mi? Yani ne yaparsın? Hiçbir hata yapmaman lazım. Şimdi Atatürk...
Yani bir tarafa yaranmak için yapılmadı bu film.
Yok.
Saner Bey'in de hep söylediği, Cengiz Çağatay'ın da söylediği, yönetmenimizin de söylediği. Öyle bir tarafa yaranmak gibi bir derdimiz yok. Herkesin kafasında da bir Atatürk var.
Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel söyledin. Ben burada bunu açıklıkla söyleyeceğim. Mustafa Kemal Atatürk gibi bir karakterin filmi yapılıyorsa Bunun eşittirinde bir tarafa yaranmak gibi bir amaç varsa zaten başlamadan kapat o dükkanı. Bu onları aşan bir isim.
Aynı fikir.
Yaranmaları falan filan. Mustafa Kemal ismi de ihtiyaç duymaz ona zaten. Ayrıca o yaranma amaçlı yapılan film de anlaşılır. Yani izlendiğinde anlarsın onu. Bu öyle bir şey değil. Bu özel bir proje oldu.
Aynen öyle.
Gerekliydi de. Ha, Cumhuriyet, Kurtuluş yapılmadı mı? Yapıldı. Güzeldi de. Biraz daha belgesel özellikleri ağırlıkta olan filmlerdi. Rutkay Aziz'in oynadı. Onları da kenara koyduk geçmişimize. Bir şeydi. Bir yere kadardı. Veda filmi kısmen biraz daha kişisel psikolojik tarafına nispeten özel hayatına Atatürk'ün girdik ama küçük bir giriş yapmıştı. Benim şahsen en çok hoşuma giden sizin bu en son çalıştığınız Atatürk filmlerindeki taraf kişiliğine, özel huylarına veya özel hayatına o kapılar kapandıktan sonraki hayatını cesurca ve rahatça vermiş olmanız. Yani bu çok önemliydi.
Yani evet, senaryoyu yazarken zaten senaristim ve Mehmet Bey'in de zaten dikkat ettiği, öyle gösterelim dediği bir şey bu. Atatürk de bir insan en nihayet.
Elbette yani birisinin yakasına yapışacak, kızacak, sinirlenecek ya bazen küfür edecek ki benim okuduğum bazı kitaplarda sinkaflı bir gaza geldiğinde küfür ettiği an var biliyorsun Kurtuluş Savaşı esnasında. Ki, ne olacak yani? Herhalde. Ya biz gol atıyoruz da burada kusura bakma soy sop bırakmıyoruz.
Trafikte küfür ediyoruz canım.
Trafikte ediyoruz. Tabii. Yani çok normal. Onu diyecektim yani çok da riskli danışmanlar falan dedin ya bir durum. Orada sürekli de bir tabii kontrol altında ve sorarak danışarak değil mi? Yani...
Tabii ki orada tarih danışmanımız vardı. Saadet Hanım, Saadet Özen takip edenler bilir. Hacı Mehmet Duranoğlu vardı yine beraber. Hı hı. Askeri harp danışmanımız var. Tuncel Koç. Askeri tabii. Kostüm danışmanımız
ordular,
var.
Ordular nasıl davranır?
Geçer, tabii ki bir sürü şey var. Orhan Çekiç. Atatürk'le ilgili yine takip edenler bilir. Orhan Çekiç Hoca vardı. Yani Osmanlıca, Bulgarca, Arapça, dönem Arapçası.
Tabii bir de o yani dönemin.
Bunların hepsi böyle araştırıldı, bulundu, yapıldı. Yazmaları, konuşmaları vesaire. Çok uzun bir süreçti yani.
Tabii tabii çok.
Ve dediğim gibi bunlar böyle şu anda yapalım dediğinizde şu anda yapılamaz. Yine bu işin tepesindeki isimlerin tavrıyla, ısrarıyla, yaklaşımıyla olmuş bir şey.
Bakın o kesin. Şimdi benim gibi sinema okumuş ya da işte radyo televizyon sinema ama ben sinema eğitimi falan da aldım işte yurt dışında. Sinema yapması, televizyonla ilgili gelecekte bir iş yapması olası gençler... benim gibi fikirlerdelerse eğer bittiğinde başlarken herkesin biliyorsun aklında bu bir kale bir fikirdir. Bir gün Atatürk filmi yapacağım değil mi?
Yani, vardır vardır.
Vardır yani bu böyle bir şeydir. Bunu yapacağım falan diye. Fakat o öyle hem basit değildir hem kolay değildir. Girişilmesi birçok konuda cesaret ister. Bu sadece bir yok siyasi iklim seveni olduğu kadar sevmeyeni de var konusundan da değil sadece.
Tabii, tabii.
Konu kritik. Konu çok köklü. Hayır adamın yani Atatürk'e artı bir şey yapacağım derken saçmalama riskinde var. O yüzden de girilmesi zordur. O yüzden aslında bu kadar sevilen ve haber değeri en yüksek karakter olmasına rağmen geçmişimizde hala hakkındaki yapım sayısı bu kadar azdır o yüzden diye düşünüyorum.
O yüzden işte yapanlara, tasarlayanlara, hayata geçirenlere...
Büyük saygı canım. Büyük tebrik.
Yapım yani, şirketi sahibinden yönetmenine, idari yapımcısından, genel yapımcısına, idari yapımcısına herkesin... Herkese teşekkür etmek lazım.
Kesinlikle öyle hepinize. Ellerinize, ayaklarınıza sağlık.
Bütün ekibi, bütün ekibi.
Bütün ekip zaten komple yani. Ekip kaç kişi bu arada diyebiliriz. Şimdi 600 figüran dedik ama ekip.
Yani bazı günler 200 de, 200'ün üstünde de oldu ama genel olarak 180 civarındaydı ki çok büyük bir ekip demek bu.
Çok çok.
180 çok, kişi teknik ekip.
Çok ciddi çok bir ekip.
Ciddi rakamlar bunlar yani.
İnanılmaz. Eskiden şey diyorduk onu biraz kıran bir proje oldu o zaman bütçe olarak da. Hani ortalama bir Amerikan filminin catering bütçesi bizim büyük çaplı filmlerimize denk derdik eskiden. Yani, biraz onu artık aştı.
O kendi kişisel görüşümü söyleyeyim. Uzun zaman yanına yaklaşacak bütçede bir film yapılacağını düşünmüyorum.
Ne güzel bir projede ama
yapılırsa da ne güzel de tabii birazcık ülkeye baktığımızda
zor gözüküyor.
Zor görünüyor.
Ama mükemmel bir projede yer aldınız. Bu anlamda ne kadar güzel tarihi değil mi? Yani
yo, çok güzel bir şey. Öğrendiğim de bir sürü şey var.
Harika.
Çok güzel şeyler var. Müthiş bir ne diyeyim insan yaşadığı sürece herhalde hafızasında hatırında yer edecek.
Tabii şimdi.
Çok güzel bir şey aslında.
Şey bir efekti de olur tabii sizde de. Yani bu mesela sinemada nedir? Matrix'in yaratıcılarından diye sunulur ya bir sonraki film. bu şimdi size de şey yol su elektrik olarak döner mi dersin? İşte Atatürk filminin
yani o
prodüktöründen diye.
Onu bilmiyorum tabii de zaten.
Ama mutlaka bir etiket. Yani
yazsa ya, zaten
ne iş yaptınız abi? Atatürk filmleri abi, gel birader falan herhalde yani.
Yani o mutlaka insanlara bu etiketler yardımcı olacaktır. Muhtemeldir.
Ben yönetmeninin röportajını izledim. Sanırım şeyden sonraydı ya da o günlerdeydi. İlk televizyon yayını oldu ya kısım, bir kısmı Fox'ta. Ondan sonra az önce bahsettiğin o ışığı, o ilgiyi ben yönetmende gördüm açıkçası. Anlatışında. Çok sahiplenmiş yani. Acayip içine girmiş yani. Yani onun
3 yılını alan bir şey olduğunu düşünürsen.
Tabii. Hatta bir ara durduk dedi. 8 ay başka bir araştırmaya geçtik dedi.
Sıyrılması insanın bundan sıyrılması çok bile zor. Bir ne diyeyim geride bırakması. Sıyrılmak biraz başka bir şey de. Geride evet, bırakması
aşabilmesi.
İçinden mi? Çıkması biraz zor bir durum.
Zor. Şeyi soracağım. Oyuncularla röportajlar da vardı. Hı-hı. Kamera arkası gibi diyelim. Bu filmin ben bunu çok takıntılıyım. Dur o yüzden özellikle soracağım. Ben kaçırmışsam da kusura bakılmasın. Müthiş böyle sırf sanki filmini izlemek kadar zevkli kamera arkası yapıldı mı?
Yapıldı.
Yayınlandı mı?
Yani şeyde yayınlandı. YouTube sayfalarının YouTube hesaplarında var.
Ya lütfen bu biraz yayınlansın var. Ve öne çıkarılsın. Yani bunu Amerikalıların bazı filmlerinin sonunu yani sırf o kamera görüntüleri için.
Var oyuncularla olan röportajlar var.
Var oyuncularla olanlar var falan ama ben diyorum ki bu az önce bahsettiğin hani biz burada seni dinlerken kafamızda canlandırdığımız sahnelerden müthiş bir şeyler çıkmıştır diye düşünüyorum.
YouTube'da da bölüm bölüm var bunlar.
Öyle mi? Yani tamam. Şey bunu da buradan hayır söylemiş olalım diye açıyorum.
Bölümler ayrılmış hali var yani.
Bunları da tıklayıp izlemek isterseniz bakın yani bu öyle bir proje ki filmini izledim sinemada ya da televizyonda harikaydı diyebileceğimiz bir şey değil. Hani nadir rastlanabilecek bir projeyle karşı karşıyayız. Onun için şey yapmak lazım. Bak YouTube'da bölümleri var diyor mesela. Kanal takip edilebilir.
Yani o şeyler şimdi
diye midir kanal acaba?
Tam hatırlamıyorum. Ona bakmam lazım o.
Evet. Yani
bulunabilir zaten. Kamera arkası dediğinizde zaten çıkar
mutlaka. Mutlaka bakmak lazım. Çünkü biz böyle köpürtme kısmında bir parça geride kalıyoruz ya. Ben tabii belki de bir reklamcı takıntısı bendeki bu. Yani
mesleki bir bakış.
Mesleki tabii abi çünkü bu yapılmış ve bunu sen artık felaket bir hale gelmesi lazım.
Mesleki bakış hepimizde var.
Elbette.
Yani reklama girmiş herkes de var. Bu başka şey, yere gittiğinde de bakıyorsun. Estetik kaygıyla bakıyorsun.
Gayri ihtiyar canım. Yani arkadaşımız bir yer açtığında bile orada hani çağırdığında yemeği yerken hemen ona bir takım akıllar vermeye başlıyorsun. Değil mi? Şunu şöyle yap sosyal medyaya böyle yaz. Böyle bir etiket oluştur. Normal yani. İşimiz o.
Renk dünyası böyle olsun falan diye.
Tabii. Bu şey vardır ya. Sen de gözlemlemişsindir muhtemelen set sırasında. Bazı oyuncuların bazı karakterleri, rolleri oynarken hatta ben daha önce yapılan bir röportajında da dinlemiştim. Daha önceki bir Atatürk filminde sanırım Veda'da gençliğini oynayan oyuncu. Şey demişti. Ya öyle bir şey ki demişti. Benim ilk sahnelerim başladıktan sonra sette demişti bana davranış tavır değişti. Böyle bir saygı arttı falan. Ben de kendime bir yürüyüşüm değişti falan demişti çocuk yani. Tuhaf bir ağırlık demişti. Bu sence oyuncusunu ayrı soracağım. Hani Aras Bulut İynemli'yi ayrı soracağım da gözlemin kadarıyla tabii ki. Bu çalışan sete de sirayet eden bir şey mi? Yoksa yok biz profesyonel olarak sahnelerimize odaklanırız. Öyle gider diyeceğim bir şey mi?
Yok profesyonel olarak sahnene odaklanıp gidiyorsun zaten. Doğrusu da bu.
Doğrusu da olmalı zaten.
Onun da zaten oyuncuların da temel metodik yaklaşımlarıdır herhalde. Biraz tabii ki o role girecekler. Nasıl yürür, nasıl eder, nasıl cevap verirdi diye danıştıkları danışmanlar var zaten. Onlardan da yardım aldılar. Yani onun dışında ki şeylere çok açık değiller aslında. Olmamalılar zaten. Yani onun dışındaki ben kendimce bir şey yaparım. Yapar tabii ki de. Yani o Atatürk gibi yani sormak istediğin şuysa.
Sette de davranış biçimini mi kastediyorsun?
Sette de Atatürk gibi de
gel
ben gideyim.
Falan.
Gel çocuk falan.
Çayı isterken böyle hitap et el falan.
Arada rakı içerim leblebile gibi bir şey durum yok tabii ki. Yani.
Öyle bir durum. Anladım. Yani işte ister istemez bir şey de veriyor. Ama oyuncuların ki dediğin gibi daha anlaşılabilir. Öyle davranmaya devam edeni olsa bile ben onu şöyle yorumlayabilirim. Dediğin gibi o rolden çıkmama hali. Çünkü devamlı surettir. Bir de ne kadar süren bir
süre. Mafyatik dizilerde görüyoruz ya bir süre sonra oradaki olanlar yani mafyatik gibi davranmaya çalışanlar var. O tarafa oldu. Kayanlar bile var. Burada
meslek,
öyle bir durum
kariyer değiştirip mafya olan oldu. Biliyorsun ya. Yani.
Olabilir yani. O da burada tabii çok mümkün değil.
Reklamda da olamayacağına göre.
Reklamda yaptığımız şey biraz farklı. Oraya deminki şeye döneyim. Reklamda Reklamda iki bir abim söylemişti. Reklam suya yazı yazmak gibi işte. Yazarsan unutulur.
Unutulur.
Çok aklında bir şey. Reklamı nadir çok hatırlamazsın.
Reklam nadir reklam yani. Kalır. Biz çok programda konuşuyoruz
i̇şte burada. İşte selebritilerin olduğu ya da çok dile düşen bir şeyse, ağızdan ağza dolaşan bir şeyse aklında kalıyor. Ağız olan konuşuyor işte mesela. Yani. Ya da Cem Yılmaz'ın zamanında yaptığı Doritoslar falan gibi işte. Yani onlar
doktor
böyle.
Bu ne? Ya da işte tamamen duygusal.
Yani onlar aklında kalıyor. Onlar yoksa kalıyor. Arada şu andaki reklamlar.
Ama yine sinematik taraflar bak akılda kalan.
Tabii tabii.
Yani reklamın aslında hangi tabii. markanın reklamı olduğunu bir düşünebilirsin.
Yani ben bilirim de çoğu insan hatırlamaz.
Çoğu insan hatırlamaz. Işte. Mesela tabii. sen ağzı olan konuşuyor dedin ya az önce. Ben bunu çok sunumda müşterilere de sormuşumdur. Hele o yıllarda 2000'lerin başında ki 90'ların filmidir o. Hı-hı. Ağzı olan konuşuyor bir hatırlar mısınız dediğinizde tabii ki der herkes. Ne reklamıydı dediğimde bir kez nadiren doğru cevap aldığımı... Ya nadiren bir kez olmaz. Bir kez galiba doğru cevap aldım. Hatırlanmaz. Çoğu BMC diyor. Lastik diyenler. Tabii. Hayır. Kastrol'ün müne bir yağ reklamıydı o.
Ya şöyle
ama bunu işte sinematik taraf akılda kalmış. Film akılda kalmış yani.
Ya şu insanlar o reklamda işte reklam vereninde kaygısı, ürünü görelim, markayı sürekli işte gözümüze bak. Sokalım, sürekli bilmem ne yapalım. Ya bu insanların işte aslında tam tersi etki yaratıyor bu.
Ne tarafını satın alacağını kitle karar veriyor değil mi?
Tabii ki zaten biliyor. Sen orada markanın itibarını aslında bence biraz oluşturuyorsun. O ünlüyü nasıl oynatacağınla ilgili.
Ona yani ben de katılıyorum.
Ülkede her ünlüler yani bir Turkcell'de oynuyor, bir Vodafone'da oynuyor. Bir işte Avea, Arya neyse eskiden Arya'ydı
biliyorsun. Arya'ydı biliyorsun. Benim ilk reklam mezarına başladığımda bir yazı yazmıştım onunla ilgili Mediaket'e hatta.
Dolaşıyor ya bu böyle sürekli bir bakıyorsun. Her türlü
hepsinde varsa
hepsinde oynuyorsun işte.
Ama iki gün sonra limonata reklamında da görüyorsun. Kızı ve kafan karışıyor.
Hepsinde görüyorsun. Bir tane reklamla ilgili hemen başka bir örnek vereyim. Bir tane iş yaparken dış ses kullanacağız bir banka için. Banka filmi için. Ajans dedi ki ismi söylemeyeyim şimdi. Aa bu bizim kurumsal sesimiz dedi. Ya bildiğim kadarıyla galiba 38 tane markanın kurumsal sesi diye adam
daha bahsediyor. Öncesinde ama. Topla.
Yo yo. O sırada 38 tane markaya seslendiriyor adam.
38 mi?
Yani bunun 4 ya da 5 tanesi banka.
İşte bunlar...
Ya bir de bunu böbürlenerek söylüyordu artık mesela o zaman. Ya o bizim kurumsal sesim.
Her şeyi ben seslendiriyorum ya. Sormayın ses dedim mi ben. Yani bir de o abilerde böyle bir eski diyafram tiyatral vardır ya böyle tabii. mesela. Serdar'cığım ne zaman başlıyoruz falan.
Adam 5 tane bankanın sesi. Dış sesi.
5 banka eş
zamanlı. 5 banka. Aynı anda.
Allah Allah.
Tamam da yani bu bizim yok yok o devam etsin. O bizim kurumsal sesimiz abi. Ne kurumsal? Herkesin sesi olmuş zaten.
Hiçbir kurumsallığı kalmamış.
Neresi kurumsal bunun? Genel. Yaratıcı olsan başka bir şey olsan. Ben o tip yaratıcıları hep sevmişimdir. Hiç kullanılmayan adamları kullanmak. Aa bu adam başka bir şeyde meşhur ama şurada kullanalım. Bunun sesi uygun olur. Ne kullanılır
güzel.
Gibi.
Bak ne güzel söylüyorsun. Yani biz bunu nadiren yapabiliyoruz açıkçası. Ben kendi adıma söyleyeyim bir reklamcı olarak müşterilerime her seferinde bir denerim o farklı tezat beklenmedik denemeleri. Şunu kullansak ya. Hani hiç umulmadık bir şekilde böyle bir şey yapsak diye nadiren tutturduğumuz oluyor. Hep kabul ettiremiyoruz şimdi gerçekçi olmak lazım. Nedense çok cesaretli bir hareket gibi geliyor onlara değil.
Ya şuna bakıyorsunuz muhtemelen siz de. Yani şimdi bunun yeni bir şeyi olur. Yeni bir çabası olur. Kabul edilir edilmez. Tekrar yeni bir cephe açmak demek bu. Kendinle ilgili ha bunu bilmiyor muydunuz tahmin etmediniz mi de diye sorulacak da bir şey. Mesela bizim yaptığımız bir işte bir gazete işi. Gazetenin dijital haliydi. Onunla ilgili yaptığımız bir işte marifet diye söylemiyorum yanlış anlaşılmasın. Ama başından beri karşı olduğum bir dış ses vardı. Söylediler en son çağırdık okudadım. Kreatif direktör dedi ki böyle baktı bana döndü olmadı değil mi dedi. Ben dedim başından beri söylüyorum. Bu adam değil. Ne yapacağız dedi. Bu adamın kaşesi de şimdi çağırdık. Bu adama da bir şey ödeyeceğiz dedi. Ben üstlendim o durumu. Kendimce de kimi çağıralım? Abi şu adamı çağıralım. Zaten konuşmuştuk bunu. Bu filmler biraz neşeli filmler. Komedi filmler. Durum komedisi.
Gülerek konuşulacak.
Biraz öyle bir şey. Bak sen demez zaten aklına bir şey geliyor.
Tabii
yani.
Tabii.
Öyle birini çağırdık. O film bizden çıkacak ya.
Evet. Tabii.
Yine iyi çıksın istiyorum.
İyi çıksın istiyorum. Tabii canım. İmzan var.
Biz ödedik onu. Olsun hiç de şey değilim rahatsız değilim.
Bak işte böyle tarafı da var bu işin. Yani doğrusu olsun biz belki orada kardan zarar edelim.
Kardan zarar ediyorsun zaten.
Tabii tabii.
Ki çok düşük bütçeli bir iş ama güzel iş olduğu için kabul ettik. Zaten i̇şte böyle çok işimiz vardı bizim. Düşük bütçeli ama zevkli işlediğimiz çok iş vardı.
Biz bu işi benim şirketimden çıksın isterim ya da benim bunun altında adım olsun isterim dediğin işler yani, oluyor değil mi bazen?
Çok var. Mesela ilk 2004 ya da 2005'te ResFest vardı.
Evet.
Hatırlarsın evet. Belki. Siyah beyaz çekilen bir şeydi o. Gökyüzünden sepetlegi falan gelir. Alpan çekmişti. Alpan Eşeli çekti onu. Hmm. Çok güzel iştir. Ya öyle çok orada... düşük bütçeli. Ya öyle bir sürü işimiz var. Yakın zamanlarda gri klima var. Eskiden...
Evet bu arada başka böyle projelerinizden de hani reklam filmi olur başka işlerden de bahsedebiliriz. Yani neler yani var?
Zamanında mesela son reklamda yani da. O zaman yaptım şimdi. Reklamın son zamanlarında artık yani diyorum ya zaten.
Pandemi öncesi yaptım. Mi
pandemi
daha
öncesi
çok?
Zaten. Hı. O zamanlar gri klimalar vardı. İva inşaatlar vardı ki gerçekten çok farklı işlerdir onlar bence. Hı. Ben yaptım diye söylemiyorum. Güzel işler olduğunu düşünüyorum.
Yok,
zaten.
Sen yaptın diye de söyle. Ben çok severim. İnsan yaptığını söylesin ya.
Ben yaptım.
Tabii canım.
Ya o işler çok güzel işlerdi. Mesela zamanında bir yönetmenin ilk filmi demeyeyim de ikinci filmi olarak Ümit Besen'in filmi vardır. Omzum çıktı. Hatırlarsın belki. Omuz hediye diyordu. Rondo. Hayatın draması varsa Rondo'nun kreması. Hatırlarsın onu.
O mu? Orada tamam Ümit o diyecektim. Besen... Hatta şarkıcı Pamela mı bir kızla falan beraber değil
yok,
mi?
Yok sonra. Sonra galiba. O şeyde
ama Ümit şey bir Besen anda çıkıyor Ümit şey Besen. Dedi. Piyanosu şeyle, orguyla.
İşte Sevenler'e bir haberi var. Omzum çıktı. Yani omzum çıktı deyince hani bir kaza geçirdi omzu çıktı evet. Gibidir. Yok. Hediye olarak omuz kesiti veriliyor.
Güzel.
Böyle çok bak, güzel bir kampanya vardı. Biz onu...
Hatta bu unutma pardon.
Estağfurullah.
İlk kez unutulmuş olan eski tabernacı abilerin Ümit Besen'in ilk kez genç kuşakla da tanıştırıldığı kampanyaydı. Bu o yüzden çok hoşuma
seni
gitmişti.
Seni unutmaya ömrüm yeter mi ile başlayan tabii Gürkan çekti onu.
Tamam süper.
Tabii soda filmi.
Hatırladım.
Gürkan tamam. Çekti. Benim eski şirketimdir tabii.
Değil mi? Tamam.
Bu işi esas ana adam akıllı ya bir şey öğreniyorsan biliyorsam büyük payı vardır.
Soda.
Tabii soda. Şimdi öyle şirketler yok bence.
İşte o başta İFR'den okul diye falan girdik ya. Gerçi Atlantik vesaire. Hani
İşte birkaç okul dedik ya. Onlar
vardı
var zaten. Tabii.
Bunlardı.
Filmakas vardı.
Filmakas zaten. Tabii, yani, tabii o da üstadların
seviyesi. Şimdi oradan çıkanların da hala sektörde yeri var zaten.
Hepsinin aynı var. Herkes zaten gibi. Şimdi biz nasıl yaşça yavaş yavaş sektörün abileri olmaya başladık. Hani abiden kastım yaş tabii. Yani. Hani senseyisi demek istemiyoruz ama.
Baron.
Falan baron derin prodüksiyon. Derin kreatifler olarak ismini değiştiriyormuşuz. Yani gerçekten biz yaşça ufak ufak nasıl abi denen bir noktadaysak artık. Buralardan gelenler olarak işte bizden sonrasındakiler de ya oranın son tozunu yutmuş olanlar ya da hiç yutmamış olanlarla nasıl gidecek onu da gözlemleyeceğiz. Yani o tür yapılara hala gerek var mı? Gerek kalmadığı için mi değişti? Yoksa devam etse iyi olurdu da onların olmaması bir kayıp mı? Vallahi zaman gösterecek gibi.
Zaman gösterecek bence onu ama artık öyle yapılar çok mümkün değil bence.
Şimdi o büyüklükte de mümkün değil Türker biliyorsun.
Değil, ekonomik mümkün değil.
Olarak yani. Da mümkün değil. Yani,
yani şimdiki o gelen bütçeleri, reklam bütçeleri en son geçen hafta bir reklam
filmi yaptık. O nasıl onu diyecektim. Işte. Bütçeler açısından, ekip, bakış açısı açısından nasıl eskiyle bugün ya da eski dediğimiz de çok eski değiliz o kadar da. Hani öncesiyle ya bugünü nasıl
için,
diyor?
Bütçe Türkiye için mesela. 3 yıl 2 yıl bile çok eski yani. Unutulan bir şey olduğu için çok eski bence.
Tam da onu demek istedim.
Yani o eskiye göre daha iş yapma zor, daha kaliteli işler mi çıkar? Daha kaliteli ekipmanlar var sadece.
Teknolojiyle ilgili o da.
Teknolojiyle ilgili o da. Kamerasından...
Elbette.
Makinesinden işte bilmem nesinden post prodüksiyon fasilitelerine kadar.
Tabii ki.
Onlar daha teknolojik, daha işini kolaylaştıran şeyler. Yeni gelen teknolojilerle yakın zamanda bir şey çekmene gerek kalmayacak senin yani belki. İmajlarını satın alacaksın gibi gibi.
Gidiyor oraya doğru bazı
oraya
şeyler.
Doğru gidiyor işte. Unreal Engineering denen şeyler var.
Tabii
yani işte.
Var.
Şimdi bunlar da kullanılacak. Daha ne diyeyim bunun operatör kısmı, artist kısmı biraz daha değer kazanacak aslında burada. Yani hem kreativiteyle beraber bu yani bizim yaptığımız bu ne diyeyim taşıyıcılık, hı hı. Uygulayıcılık kısmı
azalacak mı?
Bence azalacak. Tahminim bu yönde aslında ama biz
peki
o kadar görür müyüz?
Bunlarla mı ilgili bütçelerin düşmüş olması ekonomik
ya, ekonomik tamamen ekonomik. Yani bu,
düşük mü peki eskiye göre reklam filmi
bütçeleri artık? Rakamsal olarak büyük gibi görünse de kar marjı çok düşük.
O zamanki birimsel olarak baktığımızda
tabii
düşük.
Tabii ki düşük yani. Dolara, euroya bilmem neye vurduğunuzda da marifettir ya ülkede. Tabii ki çok daha düşük yani.
Ya marifet olmayıp da ne olsun? Başka türlü anlayamıyoruz ki.
Yok zaten yani karşılaştırma. Yani ona bakarsa çok yerlerde o zaman öyle bakmak
tabii,
lazım. Yani.
Çünkü ben mesela bak yine bir kreatif olarak şeyi söyleyeyim yani ister istemez yakalıyorsun böyle şeyleri. Cimri'nin bir reklamı var ya ben onu çok doğru buluyorum. İyi bir şey yakalamışlar. Hani şey diyor ya çocuk. Hani Ya bu ucu, bu fiyat ucuz mu değil mi anlayamıyorum, anlayamadım ki, yardım et.
Şimdi anlayamazsın. Biraz, tabii.
Yani, o yüzden bütçeyi de ona bir şeye endekslememiz lazım. Çünkü bizim o zamanlar sıfırlar da vardı parada. Yani anlayamıyoruz ki.
Tabii ki.
Şey diyeceğim. Biz Ali Şengel'le 2-3 sene önce bir sohbette bulunduk. Hatta tam da pandemiydi. O zamanlar Clubhouse falan diye bir şey çıkmıştı ya. Konuşma odaları falan açılıyordu. Hatta orada bir Burak Köprülü, Ali Şengel, ben falan birkaç reklamcı böyle bir araya gelip konuşmuştuk. Ali'yle de uzun yıllardır konuşmuyorduk.
Selam olsun hepsine.
Aynen öyle, hepsine selam. İFR'de işte o zamanları konuştuk. Az önce dedin ya sen, Renault Clio Sembol'ün ilk reklam filminde hepimiz çalıştık aynı projede. Benim hatırladığım 400 veya 500 milyon TL'ydi o şey.
Milyon mu, milyar?
Milyardı galiba. Milyar TL'ydi filmin bütçesi. Daha sonra ikinci filmi Ufuk Göksal bana demişti ki, Serdar bunda da çalışıyor musun? Çalışıyorum abi demiştim. Süper Fresh'e. Özer Feyzoğlu ile çektik.
Kavacık'ta çektik. Beraber çektik.
Tamam.
Tabii.
Alper vardı. Bir tane daha rejansı sınavda evlenmek üzereydi.
Tabii,
Umut
tabii.
Sembol'deki diğeri
soyadını
Alper.
Unuttum Alper'in soyadını.
Evet. O hatta evlenmek üzereydi çocuk, hatırlıyorum. Biraz fazla
Salak.
Meşguldü. Bana bayağı iş kalmıştı orada işte, koşturmuştum, hatırlarsın. O filmin 50 milyon veya 50 milyardı bütçesi. Pardon, 250. 250 milyon ve milyardı. Biz ona Ali Şengeller'le beraber bütçesiz abi bu demişlerdi. O yüzden demişlerdi kaşede siz de yardımcı olacaksınız. Bak muhtemelen bugünün herhalde 500 milyonundan falan bahsediyor. Bütçesiz deniyordu o dönem. Aktif olduğu yıllar. Şimdikini buna vurursak hele herhalde Hüngür Şakır.
Başka bir şey. Tabii. Ama şimdi o zamanki durumlarla işte de o zaman bu işte para yok dediklerinde çalışıyorduk.
Çalışıyorduk.
Sana bu işten yazmıyoruz dediklerinde çalışıyorduk.
Çalışıyorduk.
Gece 11'de gel diyorlardı. Ben mesela Göztepe'den
çimentolar
kalkıyordum.
Çimentolar arasında elde telsiz.
Tabii neler. Göztepe'den kalkıyordum. Maslak'a gidiyordum o zaman. Önce 112 ya da 128'e bin. Zincirlikuyu'da orada bir yerde şeyde, Zincirlikuyu'da durmuyordu o zaman. Bir yerde işte ineceksin. Oradan minibüse bineceksin. Maslak'a gideceksin de. Gece 11.
11.
Ne o? Yönetmen yemek söyleyecek.
Evet.
Söylerken kendisi mi söylesin? Oraya gidiyorduk, bekliyorduk. Bir şey söyleyeyim mi? Sen niye geldin diyordu soru yönetmen.
Of, intihar.
Yok abi, biz öylesine. Gece 1'de 2'de öylesine olur mu? Öyle zamanlardan geçtik.
Geçtik. Yapılıyordu da ama işte bu en başta girdiğimiz konuyla ilgili galiba. Onu sevince orada bulunmak istiyor insan. Orada bulunmak isteyince de tutunuyor galiba. Tabii. Ya ben buralarda olayım diyor. İşte Amerikalıların çok sevdiğim bir lafı var. Şey derler ya, gölün yakınında olmadan balık tutamazsın.
Tabii ki.
Yani civarda görüleceksin.
Santrforlar için söylerler ya bunu. Ceza sahası içinde olup ya, gole yakın olmasan gol atamazsın ki.
Tabii canım, her yerde orada basıyorsan yerde orta sahada adama gol atacak
şansın orada gelir
da
zaten. Orada gelir şans.
Hayır, öbür türlü kendini yordun, gelirse de vuramayabilirsin
aynen
artık.
Aynen öyle.
Yani
tabii.
Biraz orada hazır olman lazım. Aynı şekilde. Yani evet, buraya da gelen bazı işte bizim yaş grubu konuklarla da falan konuştuğumuzda böyle bir sonuç ortaya çıkıyor gerçekten. Dün ve bugünü anlamında sektörün. Gerçekten teknolojik olarak, hız olarak, bir takım kolaylıklar, enstrümanlar olarak artılar çok. Yani bizim o senin dediğin dönemlerde filmleri banyo ettirmek falan için sinemaja gitmek vardı. Sonra oradan Cinefect'e geçmek vardı. Tamam, bunlar doğal olarak geçti gitti.
Şimdi artık diski bırakıyorsun onlar. Tabii.
Artık diski ya işte kaydettiğin şu kadarcık bir şeye kaydediliyorsun. Ne dediğin koskocaman az önce bahsettiğin Atatürk filmlerinin aktarıldığı şeyler. Yani şunu geçmeyecek. Küçüklükte bir şeyin içine sığıyor. Onlar artıları. İtinayı, özeni, çalışmayı olumsuz yönde etkiliyor mu diye tam düşünecekken sonra şunu düşünüyorum ki, şimdi Atatürk gibi bir film bu teknolojide çekiliyor. Demek ki onda da acayip bir çalışma, özen var. Yani işini doğru yapanlar tabii. için aslında o çok geriye gitmek zorunda olan bir şey değil çağa göre.
Değil, o Atatürk'ten bahsedeceksek her karesi özenle
değil mi?
Düşünülmüş, tasarlanmış, yönetmeni, idare yapımcısı yani Mehmet Ali Öztekin, Cengiz Çağatay tarafından, danışmanlar tarafından, reji ekibi, yapım ekibi tarafından özenle inşa edilmiş şeyleri var. Kare kare yani.
Ben bazı filmlerde o dediğini sezerim. Mesela az önce bahsettiğin o iddialı savaş sahnesinde herhalde o derece etkili, yani onunla mı kıyaslıyorsun deselerden kim ne derse desin, Saving Private Ryan'daki hissiyatı aldım ben.
Savaş sahnelerinde.
Yani, ya o ilk 20 dakikası zordur ya dayanması, biliyorsun Er Ryan'ı kurtarmak filminde. Hakikaten çocuk anne diye ağlayan, kol elinde gezinen falan filan. Gerçekten o seviyede bir sahne çekmişsiniz. Tekrar herkesin, hepinizin ellerine sağlık.
Herkesin eline sağlık.
Bunu işte girişmek, bu Atatürk olduğu için, ben şahsen çok seven biri olduğum için tabii ekstra etkileniyorum ama sektör konu olarak da baktığımda gurur veriyor insana. Yani bu, buna benzer başka tarihi umarım karakterlerle de ilgili işler yapılır. Tarihi olaylarla da ilgili. Elbette bizimki apayrı diye belki bir şeye bakmaya gerek yok. Her ülkenin dikkatli baksan geçmişinde bir eser ortaya koymaya değecek çok olay ve karakter var.
Var, mutlaka vardır.
Herkesin vardır. Yani bugün Moldova'ya bakıp da sizin neyiniz var lan diyemez kimse. Neleri vardır adamların da onlara göre.
Herkesin kendi kahramanı vardır.
Elbette ben bir yazar olarak hep şey derim ya, yani genellikle işte meşhur bir laftır ya bu, bayılırım ben öyle. Hayatımı yazsam roman olurdu. Şimdi bu aslında herkes için doğru ve geçerli bir laf.
Doğru.
Seç burada Remzi diye bir abiyi.
Onun bir hikayesi vardır.
Kesin roman çıkar. Sen yeter ki düzgün yaz. Sen onu anlayıp romantize edebil. Onu yazabil. Bu böyle bir şey. O yüzden en azından o tarafıyla da acayip takdire şayan tabii ki proje. Burada peki senin devamıyla ilgili kendi şahsi olarak şeyin nedir? Hedeflerin nedir diye bir şeye çevirmeyeceğim de. Türker kendini 3 sene sonra nerede görüyor? Falan böyle bir şey. HR'cısı gibi bir firmanın insan kaynakları gibi.
Kendinizi nerede
görüyorsunuz? Yani hayat hedefini soruyorum aslında. Mesela şimdi ben bunu sormayı da seviyorum. Kendim de kafamda bazı şeylerim var ama. Bir süre sonra biraz daha sahil kasabasında bohem bir hayat mı? Kentin içinde aynı mücadeleye devam. Böyle süper projelere imza atıyorum ve atmaya devam edeyim mi? Nedir?
Yani çalışabildiğim kadar çalışmayı isterim ben aslında. Öyle var olduğumu düşünüyorum. Çalışmakla ilgili belki de öyle alıştım. Öyle alıştığımdan da olabilir. Kendini nerede görüyorsun bu işi bıraktıktan sonra dersen. Valla herkes gibi her bu İstanbul'dan sıkılanın Bodrum'a yerleşmesi gibi. Bodrum büyük şehrine.
Bodrum büyük şehir belediyesi.
Büyük şehir mi?
Pilot İstanbul.
Aynen öyle. İstanbul. Yedek İstanbul diye. Yani.
Yedek İstanbul. Evet evet zaten. Yedek bu arada İstanbul giden yani. O sebeple gittiğini bence birçok açık açık söylüyor. Özel okul var, özel hastane var yani falan düşüncesiyle.
Kasım ayında oradaydım. Herhalde İstanbul'daki kadar inşaat kamyonu var yani. Buradan kaçıp oraya gitmek. Bilmem trafiği de bazı.
Yazın.
Sabah akşam yine öyle. Yazın yine öyle.
Yazın acayip. Yani bu arada bizim reklam camiasının biliyorsun %20'si falan gitti herhalde. Birçok Bodrum'da.
Aynen öyle. Bir kısmı da yurt dışına gitti zaten.
Yurt dışına gidenler oldu. İnternet
benim öyle bir şeyim yok. İstanbul'da yaşamamak yeter bana.
İstanbul'da yaşamamak yeter. Yani sadece seçenek Bodrum değil diyorsun.
Değil tabii ki. Çanakkale'si var, başka yerleri var.
Çok güzel yerler var. Özellikle ben çok Kuzey Ege'ciyim son 15 yılda. Yani tamamen
bence
o.
Bence ülkenin en güzel yeridir de.
Kesinlikle en güzel yeri. Ben aslen Şarköylüyüm. Bir sahil kasabası çocuğuyum. Orayı da çok severim hala. Tabii orayla bağım biraz daha memleket bağı gibi, eve dönmek gibi. Ama onun dışında kendi keşfettiğin bir yeri söyleyeceksek eğer, çünkü orayı annem babam keşfetmiş. Benim kendi keşfettiğim yere bakacak olursak Şarköy'ün yeri ayrı olmakla birlikte. Dikili'dir benimki bu arada. Benim merkezi belirlediğim yer. Ama o dediğin ya Çanakkale, Kaz Dağları'ndan Güre'den
mesela. Ayrı bir yeri vardır.
Dikili. Öyle mi? Evet. O Bademliköy falan biliyorsun o evet, zaman Çandarlı falan. Tabii. Allah tam bizim yerler. Diğer konuşuruz onu o zaman. Programında dışında da konuşuruz. Ya da böyle sahil kasabası diye özel bir konsept programı yaparsak orada konuşuruz. O Çanakkale, Güre civarından başlayıp o hatta Erdek'i falan da bence içine alıp böyle gel Gömeç, Burhaniye'den işte dikili.
Evet, Foça'yla şey arası aslında.
Bravo.
Foça'dan yukarısı yani.
Buraya doğru Çanakkale'ye kadar yukarı o Kuzey Ege dünyanın en güzel yerlerinden biri olabilir. Gömeç'i vesairesi yani her yeriyle.
Aynı fikirdeyim.
Korkunç her yeri tam Ege değil. Tam öbür taraf değil ama çok güzel bir kıvam.
Havası bile başka, Foça'dan başka sonra iklim değişiyor be.
Foça'dan sonra öyle. Şeyden arka taraftan Foça'ya gitmeyi ben çok seviyorum ama. Çandarlı tarafından bu Yeni Şakran falan.
Evet Yeni Şakran çok güzel.
Yeni Şakran'a bayılırım. Küçücük, çok az kişi bilir.
Çok az kişi
çoğu İzmirli bilir. Bilir orayı. Hep 35'tir plakalar. Nadir 34
İzmirlerim var. İzmirlerin bile çoğu bilmez ya.
Belki.
Yok, çok güzel yerdir ama Yeni Şakran.
Oradaki özel Nele. Lokantalar biliyorsun. Deniz.
Çok güzel. Yer.
Deniz tarakları, karidesleri, mavi kuyruklu. O zaman yapacağımız daha başka muhabbetler var.
Diyeceğiz.
Yani yani insanın işte bu bizim gibi bayağı da genç yaşta diyebileceğimiz çalışmaya başladıktan sonra insanın devam ettiren duygu muhtemelen sevdiğin işe mi devam ediyorsun? O oluyor. Sadece maddi para bağı kaldıktan sonra zaten galiba pek orada sürdürmüyorsun. Ya da mecburen sürdürüyorsan da mutsuzsun diyelim.
Tam olarak söylediğim bu. Yani o ivme yukarı doğru gidiyor. Zaten senin yani hem sevmeyin ben zaten standart aslında belki de para kazanma, hayatını idame ettirme, refah seviyen bunları koruyabiliyorsan koruyabildiğin sürece yapıyorsun. Hı hı. Ama bunlar böyle aşağı doğru gitmeye başladığında daha az rağbet gördüğünde ya da daha az iş yaptığında yavaş yavaş
bir küsme,
başka
kopma
bir şeyler
oluyor.
Başka bir plan geliştirmeye başlıyorsun.
Alternatifler gelişiyor tabii. Kafada.
Aynen öyle.
Ben şimdi reklamda hala kendi adıma bakıyorum. konuştuk ya işte kaç yıl olmuş yani. Yeni bir konseptimiz, bir kampanyamız, bir film olarak ya da başka bir sosyal medyada bir mecra olarak yayına girdiğinde, yayın gördüğünde tamam belki ilk günkü o kıpırtılı heyecanla değil ama ki bunu aşka benzetebiliriz. Yani sürekli o uçuşmalar olsa insan hayatta yaşayamaz yani o kalp pompalamasıyla yani ölürsün o yüzden. Aşkın ömrü var diyorlar ya kimse üzülmesin arkadaşlar. Aşkın ömrü daha uzun olsa ölürdük tamamımız. Öyle yaşanır mı?
Her o kadar yaşanır mı?
Ya Allah her elini tutmada böyle pır pır pır pır olmaz öyle şey. Yani hala bende o heyecan oluyor ama. Yani filmini gördüğünde işte odur bence de devam ettiren diyorum. Bir tasarım girdiği zaman bir fikrin dillendiği zaman bir yerde radyo spotu başladığın zaman.
Ya emeğinin karşılığını gördüğünü tamam, düşünüyorum. Reklamda da yapıyorsun ya. Yani reklamda 20 yıl bunu yaptığımız için
tabii,
söylüyoruz.
Benim hala bir de devam ediyor reklam yani.
Yani benim de devam ediyor. En son geçen hafta şimdi deminki konuyla ilgili de söyleyeyim. Geçen haftaki ekipte 2002 doğumlu bir çocuk vardı. Biz işe başladığımızda
biz İFR'den ayrılmıştık bile.
Tabii tabii çocuk yeni doğmuş yani. Akıllı çocuk.
Ve şu an sette. Yani,
yani çalışıyor yani. Tabii.
Ama bu da ne güzel bir şey.
Güzel bir şey tabii.
O çocuklar katılıyor şimdi.
Onlara bunu bahsederken ben şey diyordum bizim zamanımızı cümleleri ne zaman kurmaya başlarız diyordum. Evet kuruyormuşuz oraları geçmişiz.
Bizim diye. Zamanımızı biz geçtik. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O 2002'li çocuğa sor. Abi 2010'lar böyle miydi diye satmaya başlamıştır şimdiden.
Düşünsen 2010'da bir çocuk 8 yaşındaymış yani.
Tamam ama o zamanki filmi nostalji olarak anlatıyor şimdi kendinden genç olana emin ol.
Ya ilginç şeyler.
Yani bizim zamanımızda böyle miydi?
Biz karşıyız ya insan 2000'li olur mu? 2002'li olur mu falan.
2000
ne demek 2002'li?
Artı doğumlular henüz doğmadı gibi geliyor ya bize. Böyle bir
bu kadar benim eski. Oğlum 2008'di işte yani.
Benimki 2013'lü. Alfa kuşağı diyorlar artık onlara. Evet. Değiştirmişler. 2013'ten sonrası Alfa Z de değil.
Başka bir şey yani.
Yeni yeni kuşaklara. O kuşaklar tabii yani isimleri tartışmalı da. Yani firmanda ama reklam filmleriyle ilgili gayet Türkiye'nin kapısını çalabilirsiniz. Adam bıraktım bir daha yapmıyorum demiyor. Bunu söyleyeyim.
Ben her türlü
şirketin adını
yaklaşayım.
Söylemek ister misin? Firmanın
yok,
adını?
Yok. Söylememe tamam. Gerek yok bence. Şöyle bir şeyle uğraşayım.
Adımız yeter. Türker Akkuş. Bu firmanın asabını bozmayın. Atsız kreatifler dediniz diye ne demek o falan diye. Adımız sanımız var.
Yani ben her türlü işe aynı yaklaşıyorum. Her türlü iş yani nasıl geliyorsa
bunların dışında
maksimum
zaman
yapmaya çalışıyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum.
Bu konuyla ilgili şeyi sorayım. Kişisel tercihin var mı? En çok şunda çalışmayı daha çok seviyorum diye. Sinema, reklam, belgesel, sinema. Dizi, sinema mı? Evet. Esasen sinemayı
sinema
tercih ediyorsun.
Yani, evet.
Süper. Birkaç tane daha böyle yürütücü, yapımcı arkadaşımdan bunu duymuşumdur uygulamacı yapımcı. Emrah var. Hatta Recep İvedikler'de falan da yaptı.
Emrah'ı
tanıyorsun.
Tabii tabii.
O da bizim okuldan arkadaşımız. Marmara mezunu o da. Onun da mesela tercihi genelde öyle gidiyordu. Herhalde biraz daha uzun süreli de oluyor.
Yani uzun süresinden öte bir
çıkan ürün biraz kalıcı değil mi?
Uğraştığın şeyler başka. Bardak küçük mü olsun? Bunun 2 santim kısası var mı? Camı daha incesi var mı? Yani bunu ünlü bir reklam, iyi bir reklam cümlesi. Ünlü demeyeyim de. Hı hı. Reklam ham tüketimdir diye.
Hı, evet.
Yani bunun 2 santim kısa olmasına televizyonda reklam seyreden kimse bakmaz. Hı. Bu sadece İşte oradaki arkadaşların ya burada başka bardak yok mu? Arkadaki dosyanın rengini değiştirelim. Abi dosyayı görmüyoruz. Görmeyeceğizin bile orada bir karşılık bulmadı. Olsun değiştirelim o dosyanın rengini. Yani bunlarla uğraşıyorsun ya.
Evet, evet. Evet.
İşte o yani reklamda bu şey var. Bununla uğraşırken bütün enerjini buna veriyorsun.
Hı hı. Reklamda.
Reklamda. Ya sinemada tabii ki sinemada da önemli bu da yani bardağın uzunluğunun cam kalınlığının o kadar bir önemi yok.
Mekanik geliyor sana biraz reklamdaki biraz fazla büyütme zorlama gibi geliyor galiba değil mi?
Yani
nispeten. Çünkü tamamen odak noktamız orada ürün ve oradaki objeler ya.
Yani
15 saniye.
Ya kalemin içine ve ne anlatmak istediğine bakmak lazım ya. Yani buradaki bardak senin ana malzemen değilse ana göstermek istediğin şey bardak
diyorsun.
Değilse o kadar değil hiç takılma.
Tabii.
Yani ne
mesajın
hocam?
Önemli. Zaten 20-30 saniyemiz var
tabii
maksimum.
Tabii ki burada ben bardak evet abi bardak çok daha iyi oluyor. Şimdi çok iyi oldu. Çok süper oldu diyeyim de yalan cümlelerimiz var ya bizim reklamda. Bunları biliyorsun ya.
Bak az önce berbattı. Bardağı 2 santim uzattık süper oldu şu
tabii,
an. Değil mi?
Şimdi çok iyi oldu.
Harika. Abi çok iyi tespit.
Pek shot müdahaleleri falan
pek
vardır
shot,
ya.
Pek shot deme abi, bana.
Az bir şey yok bu değil. Çok iyi. Nasıl mükemmel oldu.
Şimdi nefis oldu. Bak ha şu an.
Nasıl çok iyi olmadı mı?
Sanki o ana kadar Halbuki gerçekten ortalama bir gözde ayrıştırma ihtimali yok.
Abi okunabilirse, tamam okunabiliyorsa, görünüyorsa, yani senin yanına yazacağın yazı vesaire bunlar da kaybolmuyorsa tamam işte ya, daha ne istiyorsun? Ya büyütelim, yok yok olmadı, küçültelim, yana alalım, sağa alalım, sola alalım. Tam bütün versiyonları denedik
biz
zaten.
Biz tasarımlarda da onu yaşıyoruz tabii. Sadece biliyorsun televizyon ekranında değil. Yani şimdi dijital tabii oldu ki. Ama eskiden ilandı bu. O tasarımlarda da bunu yaşıyoruz ya. Orası şöyle mi acaba? 2 milim bu... sağa alınca şimdi bak tamam gördün mü falan.
Tabii aradığımız şey buymuş diyorsun.
Meğer. Ne diyordum ben de ya? 2 santim sağa almakmış.
Yani işte onlarla reklamda bunlarla çok uğraşıyorsun. Uğraşmayalım demiyorum ama bunun daha kolay yolları var ya.
Pek shot çekim süreleri... Sen o tarafında daha çok bulunduğun için söylüyorum. Kısaldı mı? Bana öyle geliyor.
Yani kısaldı bir de bunlar...
Yarım günü hatırlıyorum çünkü da, ben eskiden.
Ya, net. Belki yine seninle yaptığımız film olabilir. Bir tane zamanında 7 gün filmi yaptık senin. Sen var mıydın?
Büyükçekmece'de
yoktum. Bir yerde çektik. Başakşehir'den bir su kaydıranın olduğu bir yerde çektik.
Ama Super Fresh'i yaklaşık yarım gün o...
Tabii.
Evde villada çektiğimizi tabii, hatırlıyorum.
Şeyde Otağtepe'de Kavacık'ta.
Ufuk çekiyordu böyle hatırlıyorsun tabii. Şeyi. Kaşarlar uzuyor falan.
Ben bu arada o filmle ilgili bir şey hatırlayayım. Orada kaşarları ve mozzarella'yı rendeledik. Belki hatırlarsın.
Evet çok iyi hatırlıyorum.
Mutfak onları vardı. Merdivende ben rendeledim. Eve gittiğimde gözümü kapattığımda yemin ediyorum gözümü kapattığımda
kaşar rendeliyordun.
Rendelerde gözümden böyle şeyler çıkıyor gibi. Rendelenmiş kaşar görüyordum böyle. Akan kaşarlar.
Uzaya.
Mozzarella'lar tabii aşağı doğru süzüle gidiyor.
Rüyanda Ufuk geliyor aşağıdan alıyor falan onları. Hatta Ufuk orada şey demişti çok gülmüştüm ben ona. Onun eli kullanıldı. Ufuk sen iyi çekiyorsun sen yap demişti. Özer Feyzoğlu'ydu yönetmeni biliyorsun. Çekiyordu. Kaşarlar uzuyor güzel de çekiyor. Oluyor falan. Tamam Ufuk devam et falan diyor. Her seferinde çekiliyor. Ufuk böyle yapıyordu hatırlar mısın? Vay be. Demek ben olmasam bu film çekilemiyor ya. Falan filan. Güzel böyle ani girişleri olan bir abimiz arkadaşımızdı. Devam ediyor değil mi Ufuk Göksal bu arada?
Bildiğim kadarıyla devam ediyor. Tam emin değilim ama. Devam ediyor galiba.
Vallahi güzel zamanlardı. Şimdi de hala güzel zamanlar. Umarım böyle güzel zamanlarımız.
Her zamanın kendi güzelliği vardır ya. Şimdiki de,
var.
Şimdiki de şimdiki gençlere göre güzel şimdiki zaman.
%100 onlara öyle. Senin az güzeldir. Önceki 2002'li arkadaş için onu demek istedim zaten. Emin ol bizimkiler, Voltran, Kara Şimşek bizim kuşağı ilgilendirdiği tabii. Gibi bunlar da bugün Rafa'dan tayfa.
Öyle.
Onları garip çocuksu bir sevinç ve hüzünle anlatacaklar 10-15 sene sonra.
Aynı fikirdeyim.
Çok normal.
Hepsinin kendi devri var.
Elbette. Zaten şey romantik bir durumdur ya. Hani kendi geçmişini. Bizimki farklıydı demek yani. O sana öyle. Ha bizim tabii bir şansımız icatların ve ilerlemenin gerçekten kırılarak çok hızlı gittiği döneme denk gelmiş olmamız. O yüzden biraz farkımız olabilir. 80'ler çok özel bir dönem gerçekten. Çünkü dijital ufak ufak girmeye çalışıyor hayatımıza.
Geçiş dönemiyiz ya biz.
Hep geçiş.
İnternette
dijitalin, de 2000'de rastladık.
Tabii analog şeylerden dijitallere geçmenin teknolojik olarak da.
Elbette. Bir de tabii şu da var. 2000'de aklı başında bir yaşta olmak. Bizler gibi yani. Hani genç olmak en azından. Ben onu hep söylüyorum. Öyle düşününce gençler şimdi vay be doğru diyorlar. 100 yıl değil, 1000 yılda değişti. Biz ona rastladık. Milenyum denen 1000 yıl zaten. Aynen öyle. Yani 1000 yıl değişti. Bir daha 1000 yıl sonra bunu yaşayacak bir kuşak. Bakma bayağı şanslıyız. Yani 3000'e geçerken ancak bu ihtimal var. O yüzden biraz ayrıcalığımızı lütfen söyleyelim, vurgulamış olalım yani. Valla Atatürk filmlerinden diğer bütün kariyerine, reklamdan kreatifliğe çok güzel sohbet oldu Türker'cim.
Teşekkür ederim.
İyi ki geldin. Ne demek estağfurullah sen de.
Seni görmek, kabul konuşmak ettim. Güzeldi yine.
Sen de geldin katıldın. Estağfurullah senin her zaman zaten konuşmak güzel. Ara sıra tabii yaşamsal koşullardan böyle ara veriyoruz sohbetlere. Bu da vesile olmuş olsun.
Kalpler bir.
Aynen öyle. Arttıralım da bu sohbetleri yayın dışında
söyle,
da.
Söyle.
Ben de sana set aralarında mı olur okumayı sevdiğini biliyorum çünkü. Bir kitabımı hediye edeyim.
Zevkle.
Benim Dün Cemiyeti öykülerden oluşuyor. Buyur şöyle. Eğer okumaya vakit ayırır da okuyabilirsem yorumlarını da
okuyunca
beklerim.
Canlı yayına bağlanabiliyor muyuz?
Her zaman. Canlı yayına bağlarım. Burada istediğin gibi canlı tamam. Yayına bağlanıp da olur. Bana bağlanıp da olur.
Teşekkür ederim.
Sen yeter ki oku. Hoşuna giderse.
Zevkle.
Yavaş yavaş Atsız Kreatifler'in bu toplantısını kapatacağım. Bu seferki konuğumuz film yapımcısı, aynı zamanda Atatürk filmlerinin de uygulayıcı yapımcısı, line producer'ı Türker Akkuş'tu. Biz böyle farklı farklı branşlardan, farklı farklı anlamlardaki kreatif isimleri, çeşitli departmandan kreatif isimleri ağırlamaya devam ediyoruz. Keyifli de sohbetler oluyor. Her seferinde başka bir şey de öğreniyoruz açıkçası. Ve bu hepimize bir katkıdır diye düşünüyorum. Bizi dinlemeye ve bizimle sosyal medya hesaplarımızdan lütfen konuşmaya, iletişimde kalmaya devam edin. Gayet güzel dönüşler alıyoruz sizden. Radyo Run On Air sosyal medya hesaplarından. Gerekse benim Serdar Seren olarak kişisel sosyal medya hesaplarımdan. Her türlü yorumunuzu, eleştiri ve katkınızı bekleriz efendim. Şimdi bitiriş şarkımızı ben... biraz bitiriş şarkımızı biraz konumuzun da büyük bölümünü ister istemez kapsayan Atatürk konusuna gönderme yapan bir şey seçtim. Birkaç gündür sosyal medyada dolaşımda bu. Hani diyoruz ya dijitalle gelenekseli barıştıran bir programız ve radyo kanalıyız biz diye. Efendim yapay zekayla sevgili Norm Ender'in bestelediği 100. yıl marşının Zeki Müren'in sesiyle gerçekleştirmişler ve böyle bir kayıt yapmışlar. Onunla sizlere veda edeceğim. Bir dahaki Adsız Kreatifler'de bir arada olmamız yine her zamanki gibi olasılıklar arasında. O zamana kadar kendinize iyi, hayata yaratıcı bakmaya çalışın. Hoşça kalın.
Arkadaşlar, içimde bir telaş var. Bu kutlu gün bizim, zafer düğün bizim. Görüyoruz arkadaşlar, darbeler, savaşlar. Sırtımız yere gelmiyor bizim. Düşmanız esarete, önderinle karşıyız. Mavi gözlerin gibi biz bu yurda aşığız. Duysun cihan, duysun biriz. Duysun bizim bu gökdeniz. Parla hilal ve yıldızım, parla beyaz ve kırmızım. Türk'ün yolu cumhuriyet, parla yüz yaşındasın. Parla hilal ve yıldızım, parla beyaz ve kırmızım. Sensin yolum cumhuriyet, parla yüz yaşındasın. Yürüyoruz arkadaşlar bu yolda dik yamaçla. Zor ne bilmeyiz, biz pes etmeyiz. Görüyoruz arkadaşlar ufukta bir amaç var. Yerde gökteyiz, ne şanlı milletiz. Düşmanız esarete, önderimle karşıyız. Mavi gözlerin gibi biz bu yurda aşığız. Duysun cihan, duysun biriz. Duysun bizim bu gökdeniz. Parla hilal ve yıldızım, parla beyaz ve kırmızım. Türk'ün yolu cumhuriyet, parla yüz yaşındasın. Parla hilal ve yıldızım, parla beyaz ve kırmızım. Sensin yolum cumhuriyet.